Markos 14. Bölüm. Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başrahipler ve din alimleri İsa'yı hileyle yakalayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Fakat kendi aralarında
"Bayramda yapmayalım, halk ayaklanır,"
diye konuştular. İsa Beytanya'daydı. Cüzamlı Simon'un evinde yemek yiyordu. O sırada bir kadın İsa'ya geldi. Elinde kaymak taşından bir kap vardı. Kabın içinde saf Hint sümbülünden yapılmış, hoş kokulu pahalı bir yağ vardı. Kadın kabı açtı, içindeki yağı İsa'nın başına döktü. Etraftakilerden bazıları buna kızdı. Birbirlerine,
"Bu yağ niye böyle ziyan ediliyor? Onu 300 dinardan fazla paraya satabilir, parasını da fakirlere dağıtabilirdik,"
dediler. Kadını azarladılar. Fakat İsa onlara şöyle dedi:
"Kadını rahat bırakın. Onu neden üzüyorsunuz? Benim için güzel bir şey yaptı. Fakirler her zaman aranızda olacak. Onlara ne zaman isterseniz yardım edebilirsiniz. Fakat ben her zaman aranızda olmayacağım. Bu kadın benim için yapabileceği tek şeyi yaptı. Bedenimi gömülmeye hazırlamak için üzerime yağ sürdü. Emin olun, kurtuluş müjdesi dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da hep anılacaktır."
12 havariden biri olan Yahuda İskariyot, İsa'yı ele vermek için başrahiplere gitti. Onlar bu işe çok sevindiler. Yahuda'ya para vaadinde bulundular. Bundan sonra Yahuda, İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Mayasız Ekmek Bayramı'nın ilk günüydü. O gün fısıh kurbanları kesilirdi. İsa'nın şakirtleri gelip sordular:
"Fısıh yemeği için hazırlık yapacağız. Yemeği nerede yemek istersin?"
İsa, şakirtlerinden ikisini şehre gönderdi. Onlara şöyle dedi:
"Şehre gidin. Orada karşınıza testiyle su taşıyan bir adam çıkacak. Onu takip edin. Girdiği eve siz de girin. Evin sahibine şunu söyleyin: hocamız, şakirtlerimle fısıh yemeğini yiyeceğim misafir odası nerede diye soruyor. Adam size üst katta geniş bir oda gösterecek. Oda döşenmiş hazır. Yemeği orada hazırlayın."
Böylece şakirtler yola koyuldular. Şehre vardıklarında her şeyi İsa'nın dediği gibi buldular. Fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 havarisiyle o eve gitti. Sofrada yemek yerlerken,
"Size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek. O kişi şimdi benimle aynı sofrada oturuyor,"
dedi. Havariler buna çok üzüldü. Her biri İsa'ya,
"Efendimiz, beni mi demek istedin?"
diye sordu. İsa,
"12'lerden biridir,"
dedi.
"Şu an ekmeğini benimle sahana banıyor. İnsanoğlu, Tevrat'ta yazıldığı gibi ölecek. Fakat insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmasaydı, kendisi için daha iyi olurdu."
Yemek yerlerken İsa ekmek aldı, şükretti. Ekmeği böldü, şakirtlerine verdi.
"Bunu alıp yiyin. Bu benim bedenimdir,"
dedi. Sonra kaseyi aldı, şükredip şakirtlerine verdi. Kaseden hepsi içti. Onlara şöyle dedi:
"Bu pek çokları uğruna akacak olan benim kanımdır. Allah ebedi ahdini benim kanımla başlatacaktır. Emin olun, Allah'ın hükümranlığında yenisini içeceğim o güne kadar asmanın mahsulünden bir daha içmeyeceğim."
İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. İsa şakirtlerine,
"Hepiniz beni terk edeceksiniz,"
dedi.
"Çünkü Tevrat'ta şöyle yazılmıştır: çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Fakat ben ölüp dirildikten sonra Celile'ye gidip sizi orada bekleyeceğim."
Petrus'a,
"Hepsi seni terk etse de ben terk etmem,"
dedi. O zaman İsa ona şöyle dedi:
"Emin ol, bu gece horoz 2 kez ötmeden önce beni 3 kere inkar edeceksin."
Fakat Petrus yine üsteledi:
"Seninle birlikte ölecek olsam bile seni inkar etmem."
Diğer şakirtler de aynı şeyi söyledi. Daha sonra İsa şakirtleriyle Getsemani isimli bahçeye gitti. Onlara,
Siz burada oturun. Ben şuracıkta dua edeceğim.
Dedi. Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Üzerine ağır bir hüzün çöktü. Derin ıstırap içindeydi. Onlara,
''Ölüm derecesinde kederliyim. Burada kalın, uyanık durun.''
dedi. İsa biraz uzaklaşıp yere kapandı. Orada dua etti. Eğer mümkünse o elem saatinden kurtulmayı diledi.
''Abba, semavi baba.''
dedi.
''Senin için her şey mümkündür. Çekeceğim acıları benden uzaklaştır. Fakat her şeye rağmen benim değil, senin isteğin olsun.''
Sonra geri döndü. Şakirtleri uyur halde buldu. Petrus'a,
''Simon, neden uyuyorsun? Benimle bir saat uyanık kalamadın mı?''
dedi.
''Uyanık kalın. Ayartılmamak için dua edin. Doğru olanı yapmaya isteklisiniz. Fakat bedeniniz zayıftır.''
İsa tekrar uzaklaşıp aynı şekilde dua etti. Sonra gelip şakirtlerini yine uyur halde buldu. Uyanık kalamıyorlardı. Gözleri iyice ağırlaşmıştı. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez dua etmek için uzaklaştı. Dua etti, sonra geri geldi. Onlara,
''Hala uyuyup dinleniyor musunuz?''
dedi.
''Yeter artık. İşte belirlenen saat geldi. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden kişi geldi.''
İsa daha bu sözleri söylerken 12 havariden biri olan Yahuda çıka geldi. Yanında kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. Bunlar başrahipler, din alimleri ve Yahudi ileri gelenleri tarafından gönderilmişti. Hain Yahuda onlarla anlaşmıştı.
''Kimi öpersem İsa odur. Onu yakalayın. Emniyet içinde alıp götürün.''
demişti. Oraya varır varmaz İsa'ya yaklaştı.
Hocam,
diyerek onu öptü. Bunun üzerine İsa'yı yakalayıp sıkıca tuttular. İsa'nın yanındaki şakirtlerden biri kılıcını çekti. Başrahibin kölesine vurdu. Kölenin kulağını uçurdu. İsa kalabalığa şöyle dedi.
Niçin beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Ben haydut muyum? Her gün mabette aranızdaydım. Vaaz ediyordum. Beni yakalamaya kalkmadınız. Fakat peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye böyle oldu.
O sırada İsa ile birlikte olanların hepsi kaçıp gittiler. İsa ile olanlardan biri genç bir adamdı. Keten beze sarılmıştı. Onu yakalamaya çalıştılar. Fakat keten bezden sıyrılıp çırılçıplak kaçtı. İsa'yı başrahibin evine götürdüler. Eski başrahipler, ileri gelenler, din alimleri orada toplanmıştı. Petrus, İsa'yı uzaktan izledi. Başrahibin evinin avlusuna kadar geldi. Orada muhafızlarla birlikte ateşin başına çömelip ısınmaya başladı. Başrahipler ve yüksek meclisin öteki üyeleri, İsa'yı suçlayacak bir şahit bulmaya çalışıyorlardı. Amaçları onu ölüm cezasına çarptırmaktı. Ancak şahit bulamadılar. Pek çok kişi ona karşı yalan yere şahitlik ettiyse de ifadeleri birbirini tutmadı. Sonra kimileri çıkıp yalan yere şahitlik ettiler.
Bu adam insan eliyle yapılmış bu mabedi yerle bir edeceğim. 3 gün sonra elle yapılmamış yeni bir mabet dikeceğim dedi. Bunu kulağımızla işittik.
Dediler. Ancak bu şahitlikte bile sözleri birbirini tutmadı. Sonra başrahip herkesin önünde ayağa kalktı. İsa'ya,
''Bu kadar insan sana karşı şahitlik ediyor. Bunlara ne diyorsun?''
diye sordu. İsa sessiz kaldı, cevap vermedi. Başrahip tekrar sordu.
''Mübarek olanın oğlu Mesih sen misin?''
İsa,
''Benim.''
dedi.
''Sizler insanoğlunun Kadir Allah'ın sağında oturduğunu ve bulutlarla geldiğini göreceksiniz.''
Bunu duyan başrahip, öfkeden elbisesini yırttı.
''Artık sahide ne gerek var?''
dedi.
''Allah'a ettiği küfrü duydunuz. Kararınız nedir?''
Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine hükmetti. Kimileri üzerine tükürmeye, kimileri başına bir örtü geçirip ona vurmaya başladı.
''Bil bakalım sana hangimiz vurdu. Göster peygamberliğini.
Dediler. Muhafızlar onu aralarına alıp tokatladılar. Petrus aşağıda avludayken başrahibin hizmetçi kızlarından biri çıkageldi. Petrus'un ateş başında ısınmakta olduğunu gördü. Ona yaklaştı, gözlerinin içine baka baka,
"Sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin,"
dedi. Fakat Petrus bunu inkar etti.
"Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum,"
dedi. Sonra avlunun girişine gitti, o anda horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u orada görünce etrafta duranlara tekrar,
"Bu adam da onlardan biri,"
dedi. Petrus yine inkar etti. Bir süre sonra etraftaki insanlar Petrus'a,
"Onlardan biri olduğun belli. Çünkü sen de Celilelisin,"
dediler. Petrus kendi kendine lanet edip,
"Yemin ederim ki sözünü ettiğiniz bu adamı tanımıyorum,"
dedi. Tam o sırada horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa'nın,
"Horoz iki kez ötmeden önce beni tanıdığını üç kez inkar edeceksin,"
dediğini hatırladı. Yere çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladı.